Ayrım 5, Akan Sulara Karşı, Talip Apaydın, sayfa 72. Bayburtlu Hoca. Demokrat Parti iktidarının köylere, kasabalara maaşlı cami imamları atamaya başladığı yıllardı. 1953 ya da 1954. Almus'a da verildi bir tane. Kısa boylu, tıknaz, çenebaz bir adamdı. Camide olsun, dışarıda olsun, dolu dizgin konuşuyordu. Tez zamanda avucunun içine aldı Almus'u. Camiye yakın bir ev yapıp oturttular. Evine yemekler, hediyeler taşımaya başladılar. Kötürüm bir karısı vardı. Hiç evden çıkmazdı. Buraya gelmeden önce döverek kötürüm ettiği söyleniyordu. Ama köylüler buna inanmadılar. Dini bütün bir adam bunu yapmaz diye düşündüler. Konuşurken ağzına baktırmayı biliyordu. Her şeyi dine, Kur'an'a bağlayıp halkın zaten yatkın olan dinsel duygularını öyle bir kullanmaya başladı ki bizler rahatsız olduk. Bir iki kez konuşayım dedim. Anlaşmanın olanağı yoktu. Ben Menderes'in adamıyım. Ben Tevfik İleri'yi tanırım diye başlıyordu konuşmaya. Hükümetin başındakiler de zaten gidip şeyhlerin, dedelerin elini öpmüşlerdi. Çok ters bir ortama sürüklenmişti ülke. Hele böyle uzak yörelere yansıyan sonuçları korkunçtu. Bir gün köylü gençlerle, öğretmen arkadaşlarla okul bahçesinde kurduğumuz voleybol sahasında top oynuyordu. Köy bekçisi imamdan bir haber getirdi. Öğretmen bey dedi, İmam efendinin selam var. Ezan okunurken top oynanmazmış. Bırakacakmışsınız. Bıraktık ama canım sıkıldı. Zaten cuma namazlarında falan bize açıktan açığa çatmaya başlamıştı. Başı açık gezen kadınlar cehennemliktir. Kocaları da cehennemliktir. Falan veryasını ediyordu. Doğrudan bizeydi bu sözler. Almus'ta olduğum günler cuma namazlarına giderdim. Adam gözünü bana diker, öyle konuşurdu. Cumadan cumaya namaza gelenler Allah-u Teala'yı kandıramazlar. Bu boynu kravatlılar Allah bilir ya gusül abdesti de almazlar. İnsanın dışı değil, içi temiz olmalı. Müslüman olmadan insanın içi temiz olamaz. Camide karşılık verilmez elbet. Boynumu büküp sustum. Ama bir daha da gitmedim camiye. Bir gün sokakta karşılaştık. Hoca efendi, buyur bize gidelim dedim. Hem bir kahve içelim hem de konuşalım biraz. Kahve içmeye gelmem dedi. Herkes beni yemeğe çağırdı. Bir sen çağırmadın. Yemeğe çağırırsan gelirim. Peki, akşam yemeğe gel. Bu akşam olmaz. Falancaya çağrılayım. Yarın akşam da olmaz. Filancaya çağrılayım. Adam parsellemişti evleri. Peki, ben çağırmıyorum dedim. Vazgeçtim. Yalnız bir şey soracağım. Sen ne istiyorsun bizden? Din adamısın. Saygımız var ama yerli yersiz niye çatıp duruyorsun bize? Çatmıyorum. Ben herkesin Allah yoluna girmesinden mesulüm. Ben minarede ezan okuyorum, sen burada top oynuyorsun. Sizin İstiklal Marşı'nda nasıl hazır olduruyorsunuz, ezanı Muhammedi'yi dinlerken de öyle hazır olduracaksınız. Müslümanlık budur. Sizin İstiklal Marşı, şaşıp kaldım. Peki dedim, Süleymaniye Camisi'nde ezan okunurken bütün İstanbul hazır ol mu duruyor? Bu kez o da şaşırdı. Müslüman olan durur falan diyerek geçiştirdi. Hele ki bir olay yarattı o günlerde. Daha fazla hışmına uğramadan kurtulduk. Kendisi 40 yaşlarında falan vardı. Tuttu köyden 17 yaşında bir kızla evlendi. Ertesi gün sabah kız bozuk çıktı. Benim gibi bir Müslümana yapılır mı bu diyerek babasına geri yolladı. Ve hemen arkasından başka bir kızla tekrar evlenmeye kalktı. Kimi Almuslular, eh ulan deyince yelkenleri indirmek zorunda kaldı bu. Epey güldük haline. Doğrusu romana yazılacak bir adamdı Bayburtlu Hoca. Tokat Yolları. Yukarıda da değindiğim gibi her ay başı zorunlu olarak Tokat'a gidiyordum. Öğretmenlerin maaşı alınacak, eğitim dairesinde bölgeyle ilgili evraklar, yazışmalar izlenecek, aylık raporlar verilecek. Bazen 3-4 günlük iş. Kış aylarında attan başka taşıt işlemiyorum. Mamubeli çok kez karla kaplı. Bazen atın göğsüne geliyor kar. Fırtına tipi. Büyük zorluklar çektiğim yolculuklarım oldu. Hiç unutamam. Anlatırlardı. Bizden önce, hatta biz oradayken Mamubeli'nde kaç kez soğuktan donan insanlar olmuştu. Öyle tehlikeli bir yoldu. Gideceğime yakın 2-3 gün önceden içimde bir yılgınlık başlardı. Hava nasıl olacak diye telaşlanırdım. Fırtınalı, karlıysa Başka gelen giden de olmazdı doğal olarak. Yollar tenhaydı. Tek başıma gitmek zorundaydım. Üstelik gelirken yanımda büyükçe bir parayla gelecektim. Bölge öğretmenlerinin maaşları 10-15 bin lira. O yıllar için çok para. Yollarda her türlü tehlike olabilir. Kurtlar saldırabilir, soygun olabilir. Öğretmenleri maaşsız bırakmamak için geciktirmek de istemezdim. Kışın ortası. Kaç kez yaptım bunu? Ata binip tek başıma sürdüm. Hele birisinde nasıl tehlike atlattım? Kardan yol iz belli değil. Mamubel'in başında kar tipi papaz harmanı çeviriyor. 3 adım önümü göremiyorum. At göğsüne çıkan karları zor söküyor. Bazen yürüyemiyor, inip yedeğimi alıyorum. Hem yürürken donma tehlikesi azalır, bunu biliyorum. Ama taze karlar belimde yürümek zor. Fırtına karları savuruyor. İkide bir gözlüğümü kapatıyor. Çevredeki dağların durumundan yolu kestirmeye çalışıyorum. Neresi düzlük, neresi uçurum? Belli değil. Bazen atla birlikte gömülüyoruz karların içine. Çıkarmak için bağırıp çağırıyorum. Yardıma gelecek kimse yok. Böyle bir havada neden çıktım diye pişman oluyorum ama yararı yok. Donup kalsam kimsenin haberi olmayacak. Gençlik işte. Bazen böyle tehlikelerin üstüne gözü kapalı gidiliyor. Neyi kanıtlayacaktım sanki? Şimdi düşünüyorum da doğrusu ürperiyorum. O gün ölümden kıl payı kurtuldum. Birkaç kilometrelik yolu geçebilmek için saatlerce uğraştım. Tokat'a yetişemezdim. Mamu köyüne sapıp gece orada kaldım. Köylüler de şaştılar. Sen deli misin hoca dediler. Biz evimizden dışarı çıkamıyoruz. Dağı nasıl aştın sen? Dönüşte de gene gece köyde kaldım. Döneceğim gün aşağı yukarı belli olduğu için gecikince evden telaşlanmışlar. Almus'ta bir de söylenti çıkmış. Kulaktan kulağa yayılmış. Gezici baş öğretmeni yolda soymuşlar. İle telefonlar edilmiş, Mamu köyüne jandarma çıkarılmış. Beni geç vakit Mamu muhtarının odasında buldu jandarma. Boyunlarında buğ tutuyor, soğuktan neredeyse donacaklarmış. Onbaşı ileri geri epey söylendi. Gülümseyip sustum. Ertesi gün Almus'a birlikte geldik. Bizimkiler çok korkmuşlar. Böyle havada bir daha yola çıkma diye iyi bir papara yedim evden. Yüzüm soğuktan yanmış, kapkara olmuş, birkaç gün kendime gelemedim. Yollarda başka tür tehlikeler geçirdiğim de oldu kaç kez. Ayı, kurt. Bir seferinde Leveke'den Varzıl'a giderken kısa olsun diye dağ yolunu vurdum. Yaz aylarında hep oradan giderdim. Yol ormandan geçtiği için hoşuma giderdi. Dupduru sular akan dereler vardı. Bazen attan iner, bir ağacın gölgesinde dinlenirdim. Ayaklarımı serin sulara sokardım. Güz aylarıydı sanıyorum. Akçakavaklar, diş budaklar sararmıştı. Yeşilçam ormanın içinde bu sarı kırmızı renkler bir mozaik gibi görünüyordu karşıdan. Hafif de bir yağmur yağmıştı. Renkler alabildiğine parlaktı. İki yana bakınarak sürüyordum atımı. Bir dereye aşağı yanlamasına iniyordum. At birden durdu. Hırkırık sesler çıkarmaya başladı. Neden durduğunu anlamadım. Bir iki topuk vurdum. Gitmiyordu hayvan. Yolun ilerisine baktım ki iri bir ayı yanında iki potuğu yani yavrusu tam yolun üstünde oturuyorlar. Ana ayı bizi görünce homurdandı. Yavrularının çevresinde dolanmaya başladı. Üstlerine gitmek çok tehlikeli olabilirdi. Atının gemini geriye geriye asıldım. Biraz uzaklaşınca da çevirip dört nala sürdüm. Ta uzaklardan dolaşıp ova yoluna indim. Başka bir gün Zuğru köyünün yokuşunu çıkarken kurt sürüsüne rastladım. Mevsim kıştı. Birkaç kurt derenin içinde oynaşıyorlardı. Köpek sürüsü sandım önce. Ama hepsi aynı tür bu kadar çok köpek olur muydu buralarda? Beni görünce hep birlikte kaşımaya başladılar. Arkalarından bağırıp çağırdım. Bir de tabanca patlattım. At ürktü, dört nala kalktı. Şapkayı düşürdüm. Tabanca elimde. Öbür elimde gemi asılıyor, atı durduramıyorum. Tabancanın güvenliğini kapatamıyorum. Yerde kar var, at kayacak, düşersem patlayabilir. Tabancayı yere atayım, sonra gelir alırım diye düşündüm ama ıslanmasını da istemedim. Drus dur atı durduruncaya kadar epey uğraştım. Sonra inip yedeğini aldım. Dönüp şapkamı buldum karların içinde. Almuslu ahbaplarla domuz avına gittiğim günü de hiç unutamam. Tozardı derisinin kıyısında bataklık, çalılık bir araziydi. Yağmur, yaş. Çamurlara bulandık iyice. Hüseyin Ağa iri yarı, pehlivan yapılı bir adam. Aman hoca yanımdan ayrılma diye uyarıyor beni. Onun elinde mavzer, ben de tabanca. Çalıların arasında saatlerce gezindik. Öbür köylüler bağırıp çağırıyorlar, domuzu bulmaya çalışıyorlar. İkide bir sesleniyoruz, birbirimizden ayrılmamaya çalışıyoruz. Daha önce buralarda iri bir domuz görünmüş, kahvede falan anlatıp duruyorlar. Bulup onu vuracağız. Ama tabanca kurşunu ile domuz ölmez. Çok da tehlikeli olur. Sen atma diyor bana, mavzerle vuralım diyor. Bir serüven heyecanı içindeydim. Sonunda köylüler ırmak kıyısına yakın bir yerde buldular domuzu. Bağırıp çağırmaya başladılar. Tüfekler patladı. Hüseyin Ağa ile birlikte bata çıka uyana koştuk. Gerçekten iri bir domuz. Yaralanmış ama ölmemiş. Saldırıyor sağa sola. Dişlerini gösteriyor. Sen ağaca çık hoca. Çabuk ağaca çık. Ağaç dediği çalı çırpı. Ben birisine tırmandım. Dikenli çöğürlü bir fidan. Her yerime dikenler battı. Hüseyin Ağa yanaşıp tam nişan alayım derken domuz dağıldı bunun bacaklarına. Yıkıldılar çamurlara. Köylüler koştular. Ellerinde balta. Vuracaklar ama Hüseyin Ağa'ya rastlamasın diye sakınıyorlar. Ben heyecandan bağırıp çağırıyorum. Ne edeceğimi bilemiyorum. Öyle çamura bulandılar ki hangisi Hüseyin Ağa, hangisi domuz belli değil. Görünmemiş bir boğuşma. Sonunda öldürdüler domuzu. Her yer kan revan içinde kaldı. Hüseyin Ağa ağzındaki çamurları püskürterek gülmeye başladı. Bir iki önemsiz yarayla kurtulmuştu. Suyun kızışına götürüp önce Hüseyin Ağa'yı, sonra domuzu yıkadılar. Ortaya çıktı ikisi de. Gülüşe konuşa Almus'a döndük. Unutulmaz bir gündü. O günlerde geçen bir de kuduz olayı var. Çok uğraştırdı bizi. Genç ve bekar öğretmen arkadaşımız Nazım Çoker'in bir kedisi vardı. Bir gün ansızın ölüvermiş. Öbür iki bekar arkadaşla birlikte bir köy evinde otururlardı. Arkadaşlar telaşlandılar. Kuduz olabilir mi? Olamaz mı? Aramızda epey tartıştık. Nazım kedisini çok severdi. Hep onunla oynardı. Ellerinde kedinin tırnak izleri duruyordu. Ertesi gün dediler, Nazım iyi değil, yemek yemiyor, hep ellerine bakıyor. Gece uykusu da düzensiz, sayıklıyor, bağırıyor. Kendisi de kuşkuluydu herhalde. Bir bunalım geçiriyordu. Dedim, Nazım ben yarın Tokat'a gidiyorum, sen de gel, birlikte gidelim. Ne olur ne olmaz, kedi kuduzsa Allah korusun, iş çok kötüye gidebilir. Biz de bizden azabı çekeriz. Hayır dedi. Kuduz muduz değil. Yok öyle şey. Hiç yapmadığı biçimde de ters davrandı. Israr ettim. Geri çevirdi. Tepkisi normal değildi biraz. Benim de kuşkum arttı. Ne yapmalıydım acaba? Düşünmeye başladım. Tokat'a varınca Milli Eğitim Müdürü'ne durumu anlattım. Dedim, böyle böyle. Arkadaşlarımızın kedisi öldü. Muayene olması için getirmek istedim. Gelmedi. Müdür önce sakin dinledi. Telefon açıp hastaneye başkaladı bir tabibi ile konuştu. Konuştukça gözleri büyüdü. Ya öyle mi? O demeye başladı. Bana da git git kapının yanında dur diye çıkıştı. Kötü bozuldum. Hacı'yı çağırın çabuk. Hemen Almus'a gitsin, cipin arkasına atıp getirsin o öğretmeni. Sen de gelme buralara, kimsenin elini sıkma diye bağırdı. Az önce el sıkışmıştık. Yıkanmak için tuvalete koştu. Kuduz hakkında üstün körü bir bilgimiz vardı ama işin bu denli ciddi olduğunu bilmiyorduk doğrusu. Şaşırdım. Milli Eğitim Dairesi'nin cipiyle o gün getirmişler Nazım öğretmeni. Doğruca hastaneye yatırmışlar. Başlamışlar karnından iğne vurmaya. Sonradan duyduk, Nazım da çok sert tepki göstermiş. Doktorla, hemşirelerle kavga etmiş. Hastanenin altını üstüne getirmiş. Hatta bunu Bakırköy'e göndermeye kalkmışlar. İş büyümüş. Bir ay sonra falan Almus'a döndü ama hepimize küs. Konuştuk, ettik. Yahu kardeşim, Allah korusun ya kuduz olsaydın, ben ne yapardım? Nasıl kurtulurdum vicdan azabından? Bir de böyle düşün. Yok, hiçbir şey yarar sağlamıyordu. Çok kızmıştı bize. O yıl ayrıldı Almus'tan. Uzun yıllar görüşemedik. Gazi Eğitim Enstitüsü'ne devam ettiğini falan duyduk. Hatta yurt dışına da gönderilmiş. 20 yıl aradan sonra bakanlıkta karşılaştık. Oturup eski günleri andık. Siz haklıydınız hocam dedi. Görevinizi yaptınız. O zaman çok kızmıştım ama dediğiniz gibi kuduz da olabilirdim. Ve o benim sonum olurdu. Gençlik işte. Ne günlerden geçip geldik. Gülüştük karşılıklı. Almus Barajı. Çerkez Tomara köyünden başlayarak Alamdar köyüne kadar Tozanlı çayı, ovanın ortasında bir o yana, bir bu yana kırılarak akar. Almus'a bağlı köyleri ikiye ayırır. O yıllardaki halini iyi biliyorum. Kaç kez atlı içinden geçtim. Yazın iyice azalır, cılızlaşır ama kışın, hele bahara doğru, dumanlı dağların karı eriyince koca bir ırmak olur. Geniş bir alana yayılır. Bazı yerlerde 1 kilometreye yakın genişler. Taşları, çalıları sürükleyerek akar. O zaman bulanıktır, korkunçtur. O yıllarda üstünde sadece 2 yerde köprü vardı. Kadıköprü köyünde ve Çerkez Tomara'da. Bazen ta oraları dolaşmayı üşenirdim. At sürer geçerdim içinden. Bir gün Dadıhta'ya giderken gene öyle yaptım. Bahar aylarıydı sanıyorum. Epey coşkundu. Hem de bulanıktı. Sarı bir tarla gibi akıyordu. Ortasına varınca başım döndü. Geriye de dönemezdim artık. Gözümü yumup hayvanı kendi haline bıraktım. Neresi derin, neresi sığ belli değil. Korkulu birkaç dakika geçirdim. Sel suyu hayvanın belini çıkarıyordu. Çizmelerim yarı yerine kadar suyun içinde kaldı. Halı, heybenin alt yanı ıslandı. Hele ki duru oğlan var gücüyle yüklenip çıkardı beni sudan. Bir daha böyle bir iş yapmayayım diye tövbe ettim. Doğu'nun zap suyunda atıyla birlikte kaybolan ilköğretim müfettişi arkadaşımız Selahattin Şimşek gibi ben de az daha boğulup gidecektim. Günün birinde işte bu delinç çayın üstüne bir baraj yapılacağı söylentisi çıktı. Alemdar köyünün altında dar bir boğaz vardı. Arkadaşlara bazen oraya balık avına giderdik. İki yanda kayalı çalılı tepeler burada birbirine yaklaşır, doğal bir boğaz oluştururdu. Toprak yiyip burayı kestiniz mi? İşte size bir baraj. Su işlerinin adamları, mühendisleri gelip gitmeye başladılar. Her mevsimde suyun durumunu ölçüyorlar, bazılarıyla ahbaplık yapıyoruz. Alemdar Boğazı'na birlikte gidiyoruz. Bu baraj yapılınca Almus bölgesine büyük kazanımlar getireceğini düşünüp heyecanlanıyoruz. Tokat'ta Tozarda adlı yerel bir gazete çıkardı. Orada arada sırada yazılar yazıyordum. Barajın yararlarını, bölgeyi kalkındıracağını savunuyordum. Gerçi bir kısım köylülerin arazisi su altında kalacak ama karşılığında devletçe büyük paralar ödenecek. Köyler birden paraya boğulup kalkınacaklar. Bölgeye elektrik verilecek, yaşam değişecek. Bunları belirtiyorum, düşler içindeyiz. O günlerde Amerikalı bir uzman geliyor. Toprak dolgu barajları uzmanı olduğu söyleniyor. Yanında bir sürü adam, hiç görmediğimiz türden resmi arabalar. Almus'ta ve bizde heyecan son düzeyine yükseliyor. İş iyice ciddiye biniyor. Aralarında hep İngilizce konuşuyorlar. Biz de yanlarına sokulup ne konuştuklarını okuldan kalma yarım yamalak İngilizcemizle anlamaya çalışıyoruz. O gün tatsız bir olay yaşandı. Kötü bozulduğumu hala anımsarım. Birisi bize buradan gidin, uzaklaşın diye çıkıştı. Neden o? Konuşmalar gizlidir dedi. Yahu Amerikalı gavura gizli değil de bize mi gizli? Biz buranın adamıyız diyecek olduk. Su işlerin adamı bize daha da ağır söylendi. Bir olaya meydana vermemek için yürüyüp Almus'a döndük. Kara bir nokta olarak durur içimde. Ben oradayken gerçekleşmedi Almus Barajı. Sonradan yapıldı. Mum dibine ışık vermez derler ya. Hep izledim. Almuslular bu barajdan geriye kadar yararlanamadılar. Toprakları su altında kalan köylülerin çoğu ellerine geçen parayı çarçur ettiler. Kimisi Tokat'a ve başka yerlere göçtü. Kimisi işlemez dükkanlar açıp içine oturdu. Bazı aracılar ve açık gözler yararlandı gene. 5. ayrımın sonu sayfa 85.